Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Tamamlayıcı tıbbın onayladığı bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğinin ayrıntılarıyla ele alındığı A'dan Z'ye tıbbi bitkiler ve aromatik sular, A'dan Z'ye tıbbi bitkiler, tıbbi çay reçeteleri ve yakın zamanda çıkacak aromaterapi kitaplarının yazım sürecini ve içeriğini konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamızla. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2016 yılından beri ilk kez dün ara yıl zammı için masaya oturdu. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı. Dün başlayan çalışmaların bugün sonuçlanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısındaki son durumu ve asgari ücret artışını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızla değerlendireceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Can elimden vuruldum, bir zalimin ocağında can elimden vuruldum. Ayrılığın yeli yeli esti, düştüm dağlar ardına. Gençlik elden uçtu gitti, döndüm gazel yurduna. Gözüm iki çeşme, yanaklarım ıslanı. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe ıslanı. Başımda değil esme rüzgar deli deli aklım başımda değil. Bu gidişle benim sonum galiba belli değil. Bu gidişle benim sonum galiba belli değil. Ayrılığın yeli yeli esti, düştüm dağlar ardına. Gençlik elden uçtu gitti, döndüm gazel yurduna. İki gözüm iki çeşme, yanakların ıslananı. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe uslanı. İki gözüm iki çeşme, yanakların ıslananı. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe uslanı. İki gözüm iki çeşme, yanakların ıslananı. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe uslanı.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Bir dönem boyunca sizin o güzel kitabınızdan faydalandık. Çok kıymetli bilgiler edindik. A'dan Z'ye tıbbi bitkiler ve aromatik sular. A'dan Z'ye tıbbi bitkiler ve tıbbi çay reçeteleri. Şu an 3 kitabımız
var. Şu anda 3 kitabımız var.
Bir tane yavru bebeğimiz var.
Evet, gelmek
onun,
üzere.
Gelmek üzere onun
aslında bir taneden fazla.
Tamam, o zaman detayları tamam. Şimdi öğreneceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Biz çok faydalandık bu kitaplardan. Sizlerle de paylaşmaya çalıştık sağ olsun değerli hocalarımız. Hani bazen bir kitabı alır okursunuz ama anlatım kadar bizi etkileyip bize fayda sağlamaz. Hocalarımız hem yazdı hem sağ olsunlar bize bir bir anlattı. Ben tabii iyi bir öğrenci olarak hepsini not ettim. Tekrarını dinlemek isterseniz o reçetelerimizin Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ve Memleketim FM kanallarımızın internet siteleri üzerinden, podcastlerimiz üzerinden dinleyebileceğiniz de bir kez daha hatırlatalım tekrarlarını. Hocam o zaman bugün hem o kitaplarımızla nelerden bahsettik şöyle bir toparlama bilgi olarak dinleyicilerimizle buluşturalım. Hem de yeni o bebeğimizin ondan bahsedelim yeni kitabımızdan.
Aslında bizim kitap serüvenimiz şöyle başladı. Bu alanda çok bilgi kirliliği vardı. İşte gerek internette, gerek yazılan kitaplarda doğru olmayan bilgileri hep görürdük. Ve derslerimizde de konuşurken hep eleştirirdik. Öğrencilerimiz de bize dedi ki, hocam eleştirmeyin, siz yazın. Birazcık onlar bizi yönlendirdi. Siz niye yazmıyorsunuz? Siz niye işte basında konuşmuyorsunuz?
Engel olmuyorsunuz.
Siz neden engel olmuyorsunuz deyince biz de evet haklılar, sadece eleştirmekle olmaz, oturup yazmak lazım dedik.
Bu hangi tarihlerde hocam? Kaç yıl önce?
İlk başladığımız 2005 yılı. 2005 yılında...
Direkt kolay. 2005-2022 çıkaramadım evet, birden. 17. Maşallah. 17 yıl olmuş.
Ondan o zaman bu bahsettiğiniz kitaplar değil de biz bir FFD monografları kitaplarını yazdık.
Ne demek o?
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği var. Ben o dönem o derneğin başkanıydım. Tüm farmakognozi ve farmasötik botanikteki tüm araştırma görevlileri, öğretim üyeleriyle birlikte her bitkiyi ele alıp onunla ilgili tüm bilgileri derledik orada. Tabii o birazcık uzmandan uzmana olan kitap. Yani klinik çalışmalardan tutun, in vitro, in vivo çalışmalar. Yani birazcık toplumun anlamasını zorlaştıracak kitaplardı. Evet. Ama uzmanları işte bu alanla ilgili çalışanların anlayabileceği dilde bir kitap yazmıştık. Daha sonra onun ikincisini 2007'de ilk çıktı onun. İkincisi de 2011'de çıktı. Üçüncüsü de 2017'de çıktı. Fakat o dönemde toplumda şöyle bir şey oldu. Herkes o kitaplardan almak istiyor ama anlamakta güçlük çekiyorlar. Evet.
Çünkü bilimsel kitaplar aslında.
Çünkü bilimsel kitaplar. Evet. Bunun üzerine biz toplumun anlayabileceği dilde kitap yazma kararı aldık. Ve ilk kitabımız A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler.
Hocam bir de biz derken isterseniz ekip
arkadaşlarımdan bahsedeyim. PPD monograflarında biz 4 kişi editörlüğünü yaptık. Ben, Profesör Doktor Tayfun Ersöz, Profesör Doktor Bilge Şener ve Profesör Doktor İclal Saraçoğlu. İlk iki kitaptaki editörler bunlar. Son FFD monografları kitabında iki kişi daha eklendi. İki daha genç arkadaşımız. Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu ve Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın. O evet. da bu programlara katılıyor.
Evet, değerli hocamız.
Daha sonra gene bu 6 kişilik grup topluma yönelik kitap yazma kararı aldık. A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabını yazdık. Onu yazarken tabii bizim toplumun anlayacağı dile dönüştürmemizin bu kadar zor olacağını düşünmemiştik. Her yazdığımız kelimeyi sorduk toplumdan birine anlaşılıyor mu diye. Hep şu örneği veririm. Topikal yazdık. O ne dediler? Evetleri üzerine uygulanan şeklinde biz onu daha açık açık ayrıntılı ayrıntılı yazma durumuna girdik. O kitapta her bitkinin işte bilimsel adından tutun, Latince, İngilizcesi, Türkçesi, etkileri, yan etkileri, kullanılmaması gereken durumlar, dozu, her şeyi, yani bir prospektüs gibi düşünün.
Gerçekten A'dan Z'ye değil mi hocam? Hani A harfinden
başlayıp Z'ye kadar, evet. Ada çayından zencefile evet. kadar tüm bitkiler var ve her biri de birer prospektüs niteliğinde düşünebiliriz. Kısa yapmaya çalıştık. Gene de çok sayfalı bir kitap oldu ama her bitki için bir sayfa falan ayırdık biz ona. Bir, bir buçuk sayfa.
Bitkileri neye göre seçtiniz?
Bitkileri, çok kullanılan bitkileri tercih ettik. En fazla tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil de tüm dünyada en fazla kullanılan bitkileri tercih ettik. Mesela bazı bitkiler Türkiye'de yetişmiyor ama kullanılıyor. Mesela Echinacea gibi. Amerikan bitkisi ama Türkiye'de şu anda yetiştiriliyor, kültürü yapılıyor. Ya da işte tıbbi adaçayı Türkiye'de normalde yetişmiyor. Ana vatanı Türkiye değil. Ya da İngiliz nanesi Türkiye'de yetişmiyor. Bizim yediğimiz nane ile diğer nane farklı. Tıbbi nane ile bizim yediğimiz nane farklı, içerikleri farklı, kimyasal yapısı farklı. Bütün bunları anlatabilecek şekilde biz bu kitabı gerçekleştirdik. Daha sonra hızımızı alamayıp
niyetiniz.
aslında o arada ben tek yazarlı olarak Tıbbi Çay Reçeteleri kitabını yazdım. Çünkü çaylarla ilgili de çok problem vardı. Hangi bitkilerin birbiriyle karışacağı ve ne oranda karışacağı önemliydi. Bu konuda da çok kirlilik var. Herkes her şeyi birbirine karıştırıyor, evet, biliyorsunuz. Evet. Hatta bilirsiniz, ıhlamur yaparken bile.
Hocam itiraf onu da koydum. Ben de o karıştıranlardan biriyim muhakkak. Mesela ben ıhlamuru kaynatmamamız gerektiğini sizin sayenizde öğrendim. Ben yıllarca kaynatayım da kokusu da evi de sarsın. İyice rengi sarıdan kahverengiye doğru, kırmızıya doğru dönsün. Daha lezzetli olur, daha faydalı olur zannederken gerçekten hani bu bilginin olmadığını öğrenmiş oldum.
Çünkü zaten toplumda öyle bir şey var. Kaynattım, içtim. Daha önceki programlarımızda konuştuk. Bazıları kaynatılıyor, bazıları sadece demleme şeklinde yapılıyor, bazıları sadece soğukta hazırlanıyor. Dolayısıyla hepsinin hazırlanış yöntemleri farklı. Tıbbi Çay Reçeteleri kitabında her reçetenin altında bu bilgiler yer alıyor. İşte onun da yine kontraindikasyonları, yani kullanılmaması gereken durumları, yan etkileri, fazla kullanıldığında ne olur, aşırı
dozda
ne olur.
Hocam peki biz o kaynatınca ne oluyor? Yani biz hani yıllarca kaynatıp içtik.
Mesela
yani.
Ihlamur için düşünürsek, ıhlamurun içerisinde uçucu yağ var. Biz o uçucu yağın etkisini görüyoruz içtiğimizde.
O faydayı görüyoruz.
Kaynattığımızda o uçup gidiyor adı üzerinde.
Uçucu ya. Kaynayınca gidiyor.
Uçup gidiyor. Ondan yararlanamıyoruz. Diğer maddelerden yararlanabiliriz belki ama bazılarını da bozuyoruz fazla kaynatınca. Yani herhangi bir katkı, tadını seviyor olabilirsiniz onun için ama
sadece bir içecek
sadece
olarak.
Sadece bir içecek olarak içilebilir ama.
Tedavi anlamında bir
evet,
faydası olmuyor.
Ya
da belki hani boğazı yumuşatıyor. O da zaten sıcak ne içseniz
yani çok
grip olduğunuzda.
Yani çok yumuşatmaya da
yumuşatmıyor. Eyvah onu da bir yanlış evet. biliyormuş.
Yani sıcak olarak evet. düşünürseniz. Doğru, evet. haklısınız. Öyle bir rahatlık sağlayabilir.
Sağlıyor. Nane peki, onu da yine limonla kaynatıyoruz.
Nanenin 3 tip o infüzyon hazırlanışı var. O nane limon kaynatma çok yanlış bir şey değil.
Hı, iyi
o doğru.
Bari. Allah'tan çok
o
şükür.
O doğru.
Onu doğru yapıyormuş.
Evet, o doğru. Mide bulantılarında evet, falan evet. çok etkili. Evet. Gerçekten mide bulantısına birebir ilaçlardan bir tanesi diyebiliriz nane limonu. Tabii nanenin pek çok farklı etkileri de var biliyorsunuz. Onları da tabii şey yaparak da infüzyon dediğimiz o demleme usulü de yapılabilir. Kaynatma da yapılabilir ama zaten siz de çok yakinen biliyorsunuz ki çok kaynatmıyoruz.
Tabii değil mi? Onun da bir süresi var.
Bir taşım kaynatıp hani bir
zaten tadı kadar. Da değişiyor hocam.
Evet.
Yani ben hatta bazen ocakta unutmuş bulunuyorum. Bir süre sonra gidip aldığımda ve hani o çok ocakta fazla kaynamış olanı içtiğimde tadı böyle acılaşıyor. Ve hani bilmiyorum faydası ne kadar oluyor. Aynı faydayı gösteriyor ama tadının kesinlikle değiştiğinin farkındayım.
Yani bunlar da kurala uymak lazım.
Evet.
Doğru bir etkiyi
Ses
elde edebilmek için. Ses kitapta
aslında tam da bunları anlattınız.
Bütün bunları tıbbi çay reçetelerinde ve diğer A'dan Z'ye tıbbi bitkilerde de anlattık. Son yazdığımız kitabımız A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular.
Bebeğimiz olan değil
Yok,
mi?
Yok bebeğimiz
ha,
bu da var.
Tamam ben tıbbi bitkiler olarak not aldım ama yanlış yanlışım var mı?
Tıbbi yağlar ve aromatik sular.
Evet.
Onu
ha, tamam
2000...
onu söyledim onu ilk olarak gibi söyledim ama onun tarihi
evet.
daha sonra.
Daha, evet, ilki 2019'da çıktı. A'dan Z'ye tıbbi bitkiler. Hı hı. Tıbbi çay reçeteleri 2020'de. Hı hı. Tıbbi yağlar ve aromatik sular da 2021 yılında
evet,
yayınlandı.
Tamam. En küçük çocuğumuz
evet,
bu.
En küçüğümüz
daha
o.
Çok zaten
onunla
bu
da yine
6
kişi biraz önce bahsettiğim
Aynı
arkadaşlarımla ekip. Birlikte yazdık o kitabı da. Orada da uçucu yağları yazdık. Reçineleri, balsamları, hidrolat ya da hidrozol dediğimiz aromatik suları.
Evet.
Mesela gül suyu bunlardan bir tanesi. Şimdi lavanta suyu da satılıyor. Sadece o kadar değil tabii çok fazla var. Bütün bunlar var içerisinde. Bir de sabit yağlar var. Hayvansal olanlar da var. Omega 3 gibi, işte bitkisel olan zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi ve maseratlar var. Kantaron yağı diye satılan ya da aynı safa yağı diye satılan. Onlar kendi bitkinin kendi yağları değil.
Maserat
dediğimiz zeytinyağı içerisinde bekleterek.
Çözmek mi gerekiyor biraz?
Zeytinyağında bir 6 hafta. Güneşte bekletilerek hazırlanıyor.
Ne oluyor?
Sıcakta.
Etkileşime mi giriyor?
İçindeki
yağlar?
Maddeler yağa geçiyor. Yağ geçince mesela bu sarı kantaron 2 tip kullanılıyor. Bir antidepresan etkisi var, bir de yara iyi edici etkisi var. Yağ içerisinde hazırlanan yara iyi edici etkili. Bu maserat dediğimiz.
Evet, sürüyoruz o zaman yağ değil mi dıştan?
Evet, dıştan kullanıyoruz, sürüyoruz. Ama antidepresan olan doğrudan ekstra elde ediliyor bitkinin çiçekli kısımlarından bir ekstra elde ediliyor ve o dahilen içilerek kullanılıyor. Evet. Yakınlarda bizim bir TÜBİTAK projemiz var. 1001 diye böyle çok prestijli bir projedir o. Star öğrencileri alıyoruz ona. Lisans öğrencisi ama araştırmaya ilgili olanları alıyoruz. O öğrencilerimden bir tanesi yazmış, en son bir gezi yaptık, bu Tarım Bakanlığı'nın bir botanik bahçesi var, Türkiye Milli Botanik Bahçesi var Ankara'da. Orada gezi yaparken hiperikumları, bu sarı kantoronu görünce diyor ki 10 etkisinden 11'i zararlı olan.
Güzelmiş. Onu artık benim çok yararlı
diye. Çok hoşuma gitti. Evet, çok etkisi güzel, etkileri var ama.
Bir o kadar da
etkileşimi var.
Evet.
Yani 10 ilaçtan, 10 ilaçtan 11 ilaçla etkileşiyor diyor. Hakikaten dikkatli kullanmak lazım. Çünkü ilaçların bitkilerle etkileşimleri de söz konusu.
Bitkiler de zaten ilaçlardan yapılıyor.
Tabii,
değil mi?
Mesela işte morfin hala bitkiden elde ediliyor. Sonra bu galantamin adı verilen madde var. Alzheimer'da kullanılan o da. Bitkide hatta kardelenden, nergisten falan elde edilen bir madde. Hala bitkiden digoksin hala bitkiden elde ediliyor. Bazılarının sentezi yapılabiliyor.
Yapay olarak değil mi bazıları da?
Mesela morfinin sentezi denenmiş ama 27 basamaklı bir sentez olduğu için tercih edilmiyor. Hala bitkiden elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra zaten doğal modeli olmaksızın hiçbir madde tahayyül edilememiş. Hiçbir ilaç molekülü yani kafasından tahayyül edip de ben bunun sentezini
üreteyim,
yapayım
diyemez.
Diyememiş.
Evet,
hep
evet,
bir doğal
evet.
molekül olacak. Bağlı bizim de farmakognozide yaptığımız iş o zaten. Model olabilecek ilaç adayı molekülleri elde etmek.
Evet, çok iyi
anladım
hocam.
Sadece fitoterapi değil ama evet. bizim farmakognozide yaptığımız biraz da o iş.
Dağlara gidip böyle bitki tarama yapıyor musunuz
tabii,
hocam?
Tabii.
Yapmaz
ki.
Hocam bu arada sevgili dinleyiciler söylemek zorundayım. Tam ben bu soruyu sorduğumda hocamın gözleri parladı. Yapmaz mıyız diye.
En büyük zevkimiz o bize. Aslında bizim işimizin güzel bir kısmı da o. Doğayla da iç içeyiz. Hep işte araziye çıkma.
Yaz kış fark ediyor mu hocam?
Genellikle çiçeklenme zamanı.
Tamam. Hani kışın yaz, açan bitkiler
kışın
bilmiyorum.
Kışın açan bitkiler var tabii. Ama bizim çalıştıklarımız genellikle doğadan yaz dönemi ya da baharda topladıklarımız. Ama ben hep kök çalıştığım için toprak üstü kısımlarını toplamak kolay. Çiçek bitki
bir de
falan.
Bir kazı işleriyle mi
tabii
uğraşıyorsunuz?
Tabii o işler
ve
var.
Ve narin kazığı yapmak lazım.
Ben işte hep
vermeden.
Öyle diyorum. Eşime kök söktürdüm diye.
Güzel.
Yıllarca.
tabii bunu şu anda kelime olarak kök söktürmenin ne demek olduğunu şimdi iki anlamda düşünüyoruz. Hem gerçekten sanıyorum değerli eşiniz o köklerle uğraştı.
O köklerle uğraştı.
Hem de o zorluğu yaşadı.
Evet ama her bitkiye çıkan bir zevk alıyor bu işten.
Öyle mi? Mesela... Arkeoloji gibi belki de o toprağın içinden o ürünü çıkarmak. Ben hatırlıyorum bir arkeolog hocamızla konuşmuştum. Bana şöyle bir cümle kullandı ve hani az önce sizin o gözlerinizin parlamasını onda da o gün görmüştüm. Dedi ki topraktan bir bebek dünyaya geldi dedi. Allah Allah dedim hani bebek dünyaya gelmek ne demek? Bir yeni bir tarihi eser buldukları zaman o kadar seviniyorlar ki
evet.
arkeologlar. Onu hani gün yüzüne çıkarmak, onu işte müzede sergilendiğini hayal etmek ya da onun başka türlü inceleme aşamasını düşünüyor olmak sanıyorum bambaşka bir duygu.
Bizim için
tam
de
siz de onu hissettiniz
aynı
sanıyorum.
Aynı şekilde bizim için de öyle. Mesela biz belli bir tür bitkinin cins ve türünü önceden tespit edip onu toplamaya gidiyoruz. Biz önce yol üzerinde giderken ben sürekli
kapınız
yola bakıp
camda.
Görebilecek miyim şeklinde mesela duralım diyorum.
Birden
geçmiş oluyoruz epey.
Sonra geri
İlk başta eşim hep böyle bir söyleniyordu ya önce ya nasıl göreyim ben diyorum
görür
önceden
görmez.
Söylemem zor. Ama sonra o kadar alıştı ki benden önce görmeye başladı, bitkileri tanımaya başladı.
Ama onun alanı eczacılık değil,
hukukçu.
Değil mi?
Çok alakasız. Hiç ilgisi yok ama.
Artık var.
Artık var. Farmakognoziyi gayet iyi bilir o da.
Bu alanın hukuksal çerçevesini değil çizer belki ilerleyen zamanlarda.
Evet.
Hocam şimdi tabii siz doluyorsunuz o bilgilerle. Tabii o bilgileri bir şekilde hani kağıda döküp sizden sonraki öğrencilere,
evet.
gençlere ve aslında topluma kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu kitaplar da hep bu sebeple ortaya çıktı.
Son
bebeğimizden bahsedelim. Evet.
Son aromaterapi karışımlarını yazdık. Tıbbi yağlar, aromatik suları yazmıştık. Ter yağın etkisini, neler yapabileceğini o kitapta yazdık. Sonra çok fazla karışım kullanılıyor biliyorsunuz aromaterapide. Çok da duyuyorsunuz 3 damla ondan 5 damla bundan şeklinde. Bunları görünce aslında bunların belli bir faktör hesabı var. Uçucu yağları öyle istediğiniz gibi istediğiniz miktarda karıştıramazsınız. Biz dedik ki biz bunları hesaplayalım. Hangi yağlar birbiriyle karışabilir, onları bir araya getirelim ve etkinliklerine göre bir kitap oluşturalım diye düşündük. Ve aromaterapi karışımları kitaplarımız da bu şekilde çıktı. Kitaplarımız diyorum çünkü biz bunu bir kitap yazmak üzere
yola çıktık.
Daha sonra hızımızı alamadık. Yazmaya devam ettik çünkü o kadar çok var ki bu alanda. En sonunda 2000 sayfaya yaklaşık bir kitap yazdık
hocam,
biz.
Hocam direkt kolay. Siz o zaman sabah akşam
sürekli evet. Sürekli. Aynen öyle çalışıyoruz.
Gündüzleri yolda.
Biz gece gündüz birbirimizle haberleşerek bu kitapları yazmaya çalıştık.
Maşallah.
Sonra yayın evine
ayrı ayrı
gönderdiğimde dediler ki biz bunu tek kitap basamayız. Biz bunu 3 cilt yapalım, olur dedik. Sonra dediler ki 3 olmuyor, 4 yapalım. Tamam dedik. Sonra dediler 4 de olmuyor. 6 yapacağız. Çünkü o mizampajına göre, belli şeylere göre sayfa sayısı gittikçe artıyor.
Hmm. Resimler de tabii koyuyorsunuz.
Resim yok.
Resimsiz.
6 tane kitap olacak. Bu sefer
etkilere
göre
dedim,
birleştirdik. Resim şeyde var ama bizim FF'de monograflarında
aslında bunlara
tüm
bence
bitkilerin fotoğrafları var.
Güzel.
Bunlar da koyamadık, çok pahalı oluyor toplumun
evet,
ulaşabilmesi
evet,
için
evet,
daha uygun fiyatla satılmasını pek çok kişi diyor niye kuşak yağı değil, niye o değil, niye bu değil ama
bu sefer maliyetler
maliyet artıyor.
Ulaşmak
zorlaşıyor.
Çok haklısınız.
O nedenle biz
olsun,
birazdan
biz en azından şu anda o ham bilgileri sizin değerli kaleminizden edinmiş olacağız. Hani
İlk işte
tüm
yakında çıkacak, bu hafta içerisinde.
Adı ne olacak hocam?
Aromaterapi karışımları 1, o da A'dan Z'ye aromaterapi karışımları 1. Onun içerisinde saç, cilt ve vücut bakımı var.
Güzel.
Daha böyle kozmetiğe
güzel
uygun.
Tamam. Sırayla. Tamam, ben kitabımı buldum.
Sırayla işte hepsi. Diğerleri? Ağrı için, cilt hasarları, ağrı, depresyon, sindirim solunum sistemi ve dolaşım sistemi, işte bu basur gibi, o tür varis gibi rahatsızlıklarını da içine alan.
Bu arada bu karışımlar hep dıştan mı uygulanıyor yoksa yine
genellikle dıştan.
Dıştan
çok
değil mi?
Az. Uçucu yağlar genellikle
dıştan
uygulanıyor. Çok nadiren dahilen kullanılanlar var. Onları da zaten belirttik. Bunların
evet,
işte oranları, dozları vesaireleri çok önemli.
Koku etkileri de vardır muhakkak aromaterapi olduğu için.
Koku etkileri tabii ki. En önemli
özellikleri. En önemlisi o zaten. Hani belki yumuşatıyor cildi temasıyla.
Tabii.
Farklı etkileşimlere de giriyordur diye düşünüyorum ama o koku çok çok farklı.
Hepsi
ben çok
bir
seviyorum.
Arada.
Hepsi bir arada. Tamam hocam, büyük bir merakla bekliyoruz. Son bir cümle olarak ondan da bahsedelim, öyle sizi uğurlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, 23-26 Haziran tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 24. Bitkisel İlaç Ham Maddeleri toplantısı gerçekleşti. Biz de bu sebeple hem de değerli hocamıza hemen kısaca onu da soralım, neler konuşuldu. Ondan sonra
o toplantıda bu 1976'dan beri yapılan bir toplantı, yaklaşık 44 yıldır çeşitli eczacılar üstleniyor. Hacettepe 3. kez üstlendi. Ve burada
yurt içinde değil mi sadece?
Yurt içinde sadece yurt içinde. O kadar çok konu konuşuldu ki hem birbirimizi özlemişiz
evet,
yüz yüze toplantıları
evet.
Hem de konular gittikçe genişlemiş. Omics teknolojilerden işte hayvansal kaynaklı ilaç ham maddelerine kadar pek çok alanda konu bir araya geldi. İşte fitoterapi, aromaterapi, homeopati, çaylardan başladık. Moleküler düzeydeki ilaç adayı moleküllere geçtik. Oradan omics teknolojilere, işte bilgisayar ortamındaki ilaç modellemelere her konuyla ilgili, yani farmakognozinin pek çok alanla ilişkisi var.
Konuşmalar yapıldı, toplantılar.
Konuşmalar, sosyal etkinlikler oldu.
Ne güzel.
Böyle de bir toplantımız gerçekleşti.
SED'e ve tüm öğrencilerinize de buradan bir kez daha selam gönderelim. Başarılar dileklerimizi iletelim.
Evet, sağ olun.
Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, bugün günlerden Perşembe, yarın Cuma, bunun için söyledim. Şimdi biz Temmuz ayında programımız bir aylık bir tatile girecek. Ağustos ayında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocamıza da şimdilik hani bize bu vakti ayırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz, ama onu tabii ki bırakmıyoruz. Ağustos'ta inşallah geri döndüğümüzde hocamızla yine sohbetlere devam edeceğiz. Tam da bu bizim tatil sürecimizde bebeğimiz de dünyaya gelmiş olur. O yolda yine biz hocamız sizlerle buluşturmaya da devam edeceğiz. Onun o kaleminden dökülen kıymetli bilgileri sizlere ulaştıracağız. Hocam, size de çok çok teşekkür ediyoruz. Hem bugün yayınımıza katıldığınız için, hem de önümüzdeki ay için bir kez daha kitap üzerine konuşmak üzere sözleştiğimiz için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmak güzeldi bu süreç içerisinde.
Bizim için de
çok
öyle
teşekkür
hocam.
Ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi bugün stüdyomuzda. Bir dönem boyunca değerli fikirlerinden faydalandık. Hem Funda hocamızın hem Ömür hocamızın, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bir aylık aramız var. Hemen sonrasında tekrar buluşacağız hocamızla. Yine aynı konulara, aynı merakla sormaya devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sesini alayım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Aslında sizi stüdyomuzda ağırlayacaktık ama siz şu anda öğrencilerinizle birliktesiniz değil mi?
Evet, sizin alayım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SMY Külliyesi'nde mezuniyet törenimiz var. Bugün hem bizim hem de öğrencilerimiz
evet.
önemli bir
evet,
kutlamaları
evet.
yolculuyoruz, mezun
evet.
ediyoruz.
Başarıların devamını diliyoruz. İnşallah
çok
gelecek yaşamlarında hepsi sizin gibi değerli hocalardan da ders aldıkları için çok iyi yerlerde olacaklar hocam. Hiç merak etmeyin.
İnşallah diyelim. Bütün gençlerimizin yolları
açık olsun. Tabii yolları açık olsun derken onları uğurluyoruz ama tabii hayata aslında siz onları hazırlıyorsunuz. Çalışanların Dünyası köşemiz zaten. Şimdi asgari ücret tespit komisyonuna geleceğim hocam bu cümle hemen sonrasında. Öğrencilerimiz de bir çalışan olacaklar gelecekteki yaşamlarında. Onları böyle bir çalışma dolu bir gelecek bekliyor. Şimdi biz şu durumda asgari ücret tespit komisyonunun toplantısıyla ilgili size detayları sormak istiyoruz ama öncesinde biraz anlatır mısınız hocam, bu nasıl bir komisyondur, hani hangi amaçlarla toplanır, ne kadar toplanır bir yıl içinde, önce bunu öğrenelim, sonrasında da son toplantıya geçelim.
Evet, şimdi Sezin Hanım, normalde asgari ücret bir ülkede verilebilecek en alt seviyede ücret, yani kanuna göre asgari ücret tespit komisyonu belirlediği ücretin altında çalışanlara ücret vermek kanuna yasak.
Evet.
Onun ve onun üzerinde veriyor. O yüzden o asgari ücret, yani en az seviyede verilebilecek ücret. Yılda bir kere toplanıyor normalde. İşte Aralık ayında, her yılın Aralık ayında toplanıyor ve kararını veriyor. Bu sene yine Aralık ayında, 2021 Aralık ayında toplanmıştı. 2022'de uygulanacak asgari ücret belirlenmişti ve 4.253 lira olarak %50.5 zam almıştı. Son 40 yılın en yüksek zamlıydı. Ama artan gıda fiyatları, enflasyon nedeniyle yeniden bir zam beklentisi ortaya çıktı. Hükümetimiz de değerlendirdi bunu. İşveren sendikaları, işçi sendikaları, bu asgari ücret tespit komisyonunda 15 kişi var. 5'i işçi temsilcisi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında toplanma kararı aldılar. Bu çok önemliydi. Yani ilk defa bir yıllık zam belirledikten sonra ara bir zam verilmesi noktasında karar alındı. O yüzden önemli ve bu kararı da ortak aldılar. Bu toplantının şimdiki nedeni bu. Normalde zamanı dışında toplanan ama asgari ücretlinin enflasyon karşısında yaşamış olduğu hayat pahalılığı riskini, işte enflasyonun tahribatını gidermek için toplandı. Şu anda da son toplantı yapılıyor. 15.30'da başladılar toplantıya. Karar bugün büyük ihtimalle verilecek. Yeni asgari ücret ya da asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da bu komisyonda karar verilecek. Çalışanlar açısından önemli. Çünkü gerçekten hayat pahalılığı satın alma gücünü azaltmıştı.
Evet.
Özellikle dar ve sabit gelirlerin ve asgari ücretlerin. Onun biraz artırılacak olması, düzeltilecek olması da önemli bir gelişme.
Evet hocam, bugün son karar çıkacak mı, yoksa hani bir bekleme süreci de var mı?
Yok, bugün kararın çıkması gerekiyor. Çünkü resmi gazetede yayınlanması lazım.
Evet.
Orada da bir şey bekleniyor, işte yönetmelik değişikliği, ama her halükarda bugün büyük ihtimalle verilecek karar açıklanacaktır diye ben düşünüyorum.
Evet. Ne kadarlık bir işçi kitlesini ilgilendiriyor bu karar?
Şöyle Sezin Hanım, Türkiye'de kayıtlı zorlu sigortalı dediğimiz işçi statüsünde çalışan 16 milyon 240 bin kişi var. Bunların yaklaşık 6,5 milyonunun asgari ücret aldığını biliyoruz. Diğerleri asgari ücretin üzerinde alıyor. Ama asgari ücret sadece asgari ücret alanları değil, toplum diğer kesimlerini de aslında ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücrete yapılacak zam
diğer
ücret seviyesini de etkilediği için ya da beklentileri arttırdığı için işverenler burada bir zam yaptığı takdirde diğer çalışanlarına da zam yapabiliyorlar. O beklenti söz konusu.
Aynı oranda olur mu peki hocam?
Yok, Şöyle düşünelim Sezin Hanım. Ya Türkiye'de diyelim ki asgari ücretler zaten yasal olarak asgari ücretin altında ücret vermek mümkün olmadığı için o ücreti zaten verecekler. Ama asgari ücretin %15, 20, 30, 40 yukarısında alanlar, iki katını alanlar, üç katını, dört katını alanlar olacak. Asgari ücretinden işte diyelim ki bir katına kadar alanlara kadar beklenti artıyor. O kadar olmasa bile diğer çalışanlara da bir ücret artışı sağlanıyor. Evet. Zaten diyelim ki %25 asgari ücret artırıldı Sedin Hanım. Asgari ücretin %25'ine kadar fazla alanlar, mevcut durumda fazla alanlar. Dolayısıyla zaten onlar da etkilenmiş oluyor. Bu bakımdan genel ücretler seviyesini etkileyen bir düzenleme olduğu için sadece 6,5 milyonu değil, ben genellikle 16 milyonu ilgilendiren bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
Evet, başka neleri etkiler hocam bu asgari ücret artışı?
Tabii asgari ücret artışı askerlik borçlanmasından doğum borçlanmasına, işsizlik ödeneğinden işte asgari ücrete göre belirlenen bir takım kalemleri de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla biz burada temel yaklaşımımız şu, özellikle asgari ücretlilerin gelirini artıracak bir yol ve yöntem bulmak önemli olan bu. Bir taraftan da bunun işsizliğe neden olmayacağı bir düzenleme yapılmalı.
Evet, tabii memur zammı da gerçekleşecek 15 Temmuz itibariyle, değil mi hocam? Bununla evet. Da bir bağlantı kurulabilir mi? Hani memur zammıyla da yine bu asgari ücret artışıyla arasında?
Yok, şöyle 4 Temmuz'da biliyorsunuz son enflasyon açıklanacak, Haziran ayı enflasyonu. Memur ve memur emekleriyle tüm emeklilerin alacağı zam da burada belli olacak. Dolayısıyla onlar da gözü kulağı 4 Temmuz pazartesi günü evet. Saat 10'da açıklanacak enflasyonda.
Evet. Asgari ücretle çalışanlarımız bugün gözü kulağı televizyon kanallarında ve sonrasında da sizin de ifade ettiğiniz gibi Temmuz ayında da memurlarımız o beklentiye girecek. İnşallah hepsinin ihtiyaç duydukları ve merak ettikleri ve özellikle beklemeyi umdukları miktar olur temennisini taşıyalım. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek hocam?
İşte bugün açıklanacak rakam. Diyelim ki eğer çünkü yönetmelikte şöyle yönetmelik değişikliği gerekmeyecekse zaten resmi gazetede yayınlanacak. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Ola ki bir değişiklik ihtiyacı olduğu takdirde o yapılacak. Zaten 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. İnşallah bütün emekçileri, işçileri, asgari ücretlileri memnun eden, onların yüzünü güldüren, iş yerlerinde de bu zor dönemde işçilerinin yanında olan iş yerlerine de verimlilik olarak geri dönen, onların da kazandığı, ülkemizin de kazandığı, çalışanların da geleceğe emin baktığı, yüzlerinin güldüğü bir rakam açıklanır.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Başka bu konuyla ilgili hani son olarak vurgulamak istediğiniz notlar var mı?
Yani burada Sezin Hanım şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de dar, sabit, belirli, emekli, işçi. Son dönemde sadece Türkiye'ye bağlı bir şey değil. Dünyada yaşanan küresel bir kriz var ve bu küresel krizin getirmiş olduğu problemleri işte çalışanların, emeklilerin, işçilerin maaşlarını artırarak da giderecek bir yol izliyor Türkiye. Sosyal politikalar açısından da bunu yapıyor. Bütçe şartlarını zorlayarak geniş kesimleri rahatlatmaya çalışıyor. İşte bunun doğru bir yöntem olduğunu ifade edelim. Her bir çalışanın insan onuruna yaraşan bir hayat sürmesini sağlayacak ortam oluşturma yolunda gayretler devam etmelisini söyleyebilirim.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Sizin de ifade ettiğiniz gibi güzel Türkiye'miz zaten bu tür olumlu güzel kararlar ve çalışanlarımızın gayretleriyle gerçekleşecek. Bu arada tabii size de söylemiş olalım, programımız bir aylık kısa bir tatile giriyor. İnşallah bugün o güzel haberi aldıktan sonra hani Çalışanların Dünyası köşemizde bu bağlamda bir aylık tatile girmiş olacak ama Ağustos ayında programında yeniden sevgili dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Ondan sonrasında zaten o 15 Temmuz sonrasında hani memurlarımız da inşallah istedikleri artışa sahip olurlar ve bir sosyal çalışma barışı her iki hem işçi, evet, hem işçi hem de memurlar arasında sağlanmış olur. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Gençlere de lütfen başarı dileklerimizi iletin bu vesileyle. Şu an çevrenizde olan ve mezun olacak olan arkadaşlarımıza.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdiden iyi tatiller, iyi günler diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Sağ olun, sağ olun, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çalışanların Dünyası köşemizde. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Asgari ücret tespit komisyonu 2016 yılından beri ilk kez dün ara yıl zammı için masaya oturmuştu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor elbette. Herkes asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı. Dün başlamıştı çalışmalar. Bugün artık sonuçlanması bekleniyor. Değerli hocamız detayları bize aktardı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısındaki son durumu konuştuk. Asgari ücret artışı üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni, vazgeçemem ki. Bir zulüm etsen, sevemem desen, nereye git diyemem ki. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni, vazgeçemem ki. Bir zulüm etsen, aşkın olmaz çoğası. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğası. Neredeydin demem, kimleydin demem, seni sevdim bir kere. Sensiz yaşayamam ben, naz etmem boş yere. Var mı söyle, var mı söyle, benim gibi. Canın ister güldürürsün, canın ister öldürürsün. Aşkının kölesi oldum, sevgilimsin sen bilirsin. Görsün gözlerim, aşkın olmaz çuvası. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çuvası. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çuvası.
bakan.